بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Allah nasip ederse konumuz ekonomi. Dersimizin başlığı da ekonomik problemlere doğal çözüm. Neden doğal çözüm diyoruz? Biz her dersimizde Allah-u Teala'nın bu dini nasıl tarif ettiğini tekrarlayıp duruyoruz. Rum suresinin 30. ayetinde bu dinin fıtrat olduğunu, yani tabiatta geçerli kanun ve kurallar bütünü olduğunu Allah-u Teala bize bildiriyor. Şimdi dolayısıyla bu dinde fıtrata aykırı olan şeyler elbette ki haram olacak. Yani doğallığı kaybolmuş olan şeylerin hepsi de haram olacak. Konumuzun temelini oluşturacak ayet Nisa suresinin 29 ve 30. ayetleridir. Şimdi o ayetleri okuyarak dersimize başlayalım. Sonra da hocalarımızla karşılıklı sohbet şeklinde devam ettiririz dersi. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman etmiş olan kişiler. Allah'a inanan ve güvenen kişiler. Allah'ın var olduğunu kabul eden değil, Allah'a inanan ve güvenen kişiler. Çünkü Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmeyen hiç kimse yok yeryüzünde. La te'kulu emvalekum beynekum bil batıl. Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Peki batıl yollarla yemeyin derken nasıl yiyeceğiz ya Rabbi? İlla en tekune ticareten an teradim minkum. Sadece karşılıklı rızayla yaptığınız ticaret hariç. Yani ben şimdi Fatih Hoca'dan diyelim bir şey alacağım. Diyeceğim ki şu kupayı bana satar mısın? Satarım. Kaç lira diyeceğim. O bana bir fiyat söyleyecek. Ben de tamam diyeceğim. Ya da değil. Peki şu fiyata verir misin diyeceğim. Belki uzun süre konuşacağız. Sonunda karşılıklı olarak razı olacağımız bir fiyatta anlaştık mı tamam. Ama herhangi bir kişi gelip bana baskı yapar ya da Fatih Hoca'ya baskı yaparsa o zaman razı olmadığı bir şekilde o malı oradan almış olurum ve Allah'ın koyduğu yasak devreye girmiş olur. Yani haram olur. Benim yaptığım o iş haram olur. Ya da bana baskı yapar da istemediğim bir fiyatla almamı sağlarlarsa o zaman verdiğim para Fatih Hoca'ya haram olur. Onun için buradaki ticaret kelimesinin anlamı mal ve hizmet alım satımıdır. Yani insanların sadece mala değil aynı zamanda hizmete de ihtiyacı vardır. Mesela şimdi şu anda burada ders yapıyoruz. Bu dersi izleyicilere ulaştıracak işleri yapan kişiler de bir ticaretle uğraşıyorlar. Ne demek? Kendilerinin geçimini sağlayabilecek bir iş içerisine girmiş oluyorlar. Yani hizmet satışı yapmış oluyorlar. Dolayısıyla onların o hizmetlerini de karşılıklı rızayla tespit etmek gerekir. O zaman şöyle demek lazım. Müminler mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Karşılıklı rızayla yaptığınız ticaret hariç. Yani karşı tarafın emeğini de ben keyfime göre değerlendiremem. Gene serbest bir ortamda onun fiyatı belirlenmiş olması gerekiyor. Peki böyle olmazsa ne olur? وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ. Kendi kendinizi öldürmeyin. Yani şöyle bir düşünün. Mahallemizde bir tane fırın var. Yani küçük bir mahalle düşünün. Bir tane fırın var. O fırın ekmek pişiriyor. Bütün mahalleli oradan ekmek yiyor. Şimdi o fırına eğer pişirdiği ekmeğin değerini vermezsek, yani adam onunla hem kâr edecek, hem işçilerin ücretini ödeyecek, hem binasının, hem diğer masraflarının şeyini karşılayacak. Öyle bir ortam olmaz da bu şahıs eğer baskı altında yapmış olduğu üretimle tüketim arasındaki dengenin bozulması üzerine böyle az ucuz vermeye başlarsa bir müddet sonra fırını kapatmak zorunda kalır ve tüm mahalle ekmeksiz kalır. Herkes evinde pişirsin ama şu anda mesela köyler olsa evinde pişirsin dersiniz, un alırsınız. O un satana da eğer haksızlık yapılıyorsa o da un getirmez oraya. Dolayısıyla mal ve hizmet alım satımında herhangi bir şey olursa, haksızlık ve zulüm olursa o toplum intihar etmiş olur. Yani dolayısıyla güven ve tatmin ortamı son derece önemlidir. Yani buraya mal ve hizmet getirenler güven içerisinde olmalı. Ben buradan alacağım mallardan dolayı herhangi bir haksızlığa uğramam. Bana yanlışlık yapılmaz. Yanlışlık yapılsa bile hukuki yönden hakkımı alabilirim diye bir hukuk güvencesi de olmalı. Böyle bir ortam yoksa bu böyle bir ortam olmayan yerde ister istemez ekonomi bozulur ve iş kötüye gitmeye başlar. İnna Allah kâne bikum rahîma. Yani kendi kendinizi öldürmüş olursunuz. Kurşunu kendi kafanıza sıkmış olursunuz. Eğer bir dengeyi bozarsanız. Allah size karşı çok merhametlidir. Allah'ın size karşı merhameti çok boldur, ikramı çok boldur. Ve men yef'al zelke udvanen ve zulme. Kim bunu yaparsa, yani karşılıklı rızayı bozar, karşı tarafa ne yaparsınız? Baskı yaparak yaparsınız, düşmanca davranarak yaparsınız. İşte tabancayı dayarsınız, bana şunu şu fiyata vereceksin dersiniz. İşte bu haddini aşarak yapılacak bir şey. Ya da devlet piyasaya müdahale eder. Kim bunu yaparsa, burada da şunu söylüyorum, devlet müdahale eder ifadesini kullanıyoruz. Yani İslam'da bugünkü anlamda bir devlet yoktur. Yani tüzel kişiliği olan bir devlet yoktur. Her insan devletin bir görevlisidir. Çünkü buraya gelecek kazançtan da zarardan da hepimiz etkileneceğiz. Devletin en tepesindeki insan da Allah'a karşı sorumludur. En düşük seviyedeki kişi de sorumludur. Sadece sorumluluklar farklıdır. Yoksa bir tüzel kişilik olacak. Onun arkasına sığınacaksınız. Ondan sonra işte bir takım işler olacak. Sonra da işte kendinizle ilgili bir şey yapacaksınız. Bir ibra yani zimmetinizdeki sorumluluklardan kurtulacak bir eylem yapacaksınız. Ondan sonra gelip keyfinize bakacaksınız. Böyle bir yapı İslam'da yok. Bu tamamen Batı'dan gelen kilisenin bir taklidi şeklinde olan bir uygulamadır. Şimdi burada şunu da söyleyeyim. Mesela Osmanlı'da bu tatbik ediliyordu. Allah nasip etti. İstanbul Müftülüğü'nde Şer'iye Sicilleri Arşivi var. Bu hem Şeyhülislamlık arşivi hem de İstanbul mahkemelerinin arşividir. O arşivi 20 yıl kadar yönetmek nasip oldu. Orada doktoramızı yaptık. Çok sayıda yerli yabancı araştırmacılara destek verdik. Şimdi şöyle bir hatıramı ben size nakledeyim. Amerikalı meşhur bir tarihçi vardır. Doktor Rhodes Murphy. Çok tanınan bir insandır. Washington D.C. Üniversitesi, yani Washington Üniversitesi'nden gelmişti bize. Sonra İngiltere'de falan hocalık yaptı. Birkaç yıldır görüşemedim yani, şu anda nerede bilemiyorum. Şimdi eskiden işte arşivde kalorifer yok. Bir soba yanıyor. Sobada benim odamda yanıyor. Başka odalarda yanmıyor. O da araştırma yapmak için geldi. Ben de odamı aldım. Gel burada çalış dedim. Şimdi böyle çalışırken bir defteri şey yapıyor. Bir böyle. Hayırdır dedim. Ne oldu falan. Yahu dedi, Osmanlı basitte mükemmelliği yakalamış dedi. Orada bir takım şeyler anlattı. Sonra o kısımlara girmeyeyim. Çünkü dersimizin şeyi o, bir bazı yerlerde anlattım. Dedim ki neden hep Amerikalılar? En çok Amerikalılar geliyor bizi araştırma yapmaya. Yani Avrupa'dan daha çok geliyor. Başka ülkelerden de gelenler var da. Dedi ki bak sana bir gerçeği söyleyeyim dedi. Osmanlı tarihin bildiği, ya yani yazılı tarihin bildiği en büyük devlettir dedi. Biz dedi Amerikalılar olarak bu devletin büyüklüğünün sırlarını araştırıyoruz. Peki neler buldunuz? Bak sana bir şey söyleyeyim dedi. Osmanlı'nın şaşmaz özelliği, en önemli özelliği şaşmaz adaletidir. Sen Müslüman mısın? Gayrimüslim misin? Osmanlı vatandaşı mısın? Başkacı mısın? Onu hiç ilgilendirmez. O mutlaka adil davranır. Ben de zaten 20 yıl kadar mahkeme belgelerini şey yaptığım için ben de gerçekten bir tane haksızlığa rastlamadım. Dedi ki ben 9 yıldır nerede Osmanlı arşivi varsa orada araştırma yapıyorum. Bugüne kadar bir tane haksızlık örneği bulamadım ki dosyama koyayım. İşte Şam'daki Osmanlı arşivlerini incelerken bir belgeye rastladım. Hah, iyi buldum dedim. Tamam, bir haksızlıkları var. Bir araştırdım ki onu da bizimkiler yapmış dedi. Şimdi siz bu kadar bir güven ve tatmin ortamı oluşturursanız, dünyanın bütün üreticileri buraya gelir. Dünyada mal almak isteyen herkes gelir. Çünkü güven içerisinde, tatmin içerisinde ne hukuki bir endişesi var ne de başka bir endişesi var. Bunlar işte bu ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın belirttiği gibi karşılıklı rızayla oluşması lazım. Hiç kimsenin baskısı olmaması lazım. Evet, kim diyor ki Allah-u Teala bu 30. ayette Nisa suresinin ve men yef'al zelke udvanen ve zulmen, kim karşı tarafın hakkına tecavüz ederek, yanlış yaparak, kim böyle bir şey yaparsa, yani neyse, mal satıyorsunuz, sattığınız malda kusur, hata var değil mi? Adam fark edememiş. Almış götürmüş olabilir. Ya da şey yaparsınız, 1 kilo dersiniz, 900 gram tartarsınız, terazide haksızlık yaparsınız. Fesevfe nuslihi nara, yakında onu bir ateşe sokarız. Ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ, bu Allah için kolaydır. Mesela şöyle bir şey de söyleyeyim. Mesela Osmanlı'da şurada bir çarşı var. Çarşıda bir dükkan açacaksınız. O çarşıda dükkan açabilmek için bütün çarşı esnafının onayı gerekir. Çünkü o açılan dükkancının yapmış olduğu yanlıştan diğer esnaflar da sorumlu olur. Onun için birbirlerini o kadar dikkatle kontrol ederler ki hiç kimsenin haksızlık yapma şansı olmaz. Evet, şimdi biz burada işte bu işin doğal yönü, Allahü Teala'nın koyduğu bu prensip gereği. Tabii hepsini anlatacak olsa saatlerce anlatmak gerekir. Ama bu kadarı yeter. Şimdi demek ki bakın, mallarınızı karşılıklı rızayla yiyeceksiniz. Peki bugün dünyaya hakim olan bir kredi sistemi vardır. Peki kredi sistemi ne demek? Kredi kelimesi Arapçadan Avrupa diline girmiştir. Kart. Kart. Biz Türkçe'de karz deriz. Yani borç. Oradan kart krediye dönüşmüş ve yani borç anlamına geliyor. Kredi sistemi faizli borca dayalı sistemdir. Bu sistem işte Avrupa'da oluşmuştur ve sonra da bugün İslam ülkelerinin, yani adına İslam dediğimiz ülkelerin hepsi de bu sistemin etkisi altındadır. Ha şunu söyleyebilirsiniz. Sen faiz eskiden beri yok mu? Tabii ki vardı. Faiz elbette vardı. Yani ilk dönemden insanlar menfaatleri için her şey yapar. Adem Aleyhisselam iki oğlundan biri diğerini niye öldürdü? Öldürülen ne suçu vardı? Yani insanlar güllük gülistanlık bir hayat yaşıyor değil. Ama sisteminizi doğru kuracaksınız. Mesela o. Elbette ki eskiden beri şey var. Niye Allahü Teala Nuh'a hangi şeriat koyduksa size de o şeriat koyduk diyor. Bakın hep şeyde de Yahudilikte de Hristiyanlıkta da faiz haramdır. Şimdi kredi sistemi nasıl oluştu? Burada öyle bir şey oldu ki bugün yani inanılmaz bir yapı oluştu. O yapı sanki doğal bir yapıymış gibi tüm dünyada uygulanıyor. Size şöyle anlatayım. İşte bu 17. asırda, şimdi tarihi tam söylersem hata edebilirim. Evet, 17. asırda, şimdi 18. asırda. 18. asırda İngiltere Krallığı halkın şeyde bu kendi yani zengin olan ellerindeki altınları alıyor. Bunun üzerine bu altın alım satım ile uğraşan şeyler şey yapıyorlar. Şey onlara banker deniyor. Bu bankerler kendilerine gelen altınları kendi kasalarında saklıyorlar. O
Yani
şahs.
vatandaş onlara götürüyor
Tabii
artık.
tabii.
Krala güvenmiyor yani.
Krala çünkü ellerindeki bu altını
Evet.
kral alıyor. Onlar kendileri alıyor, kendi kasalarında saklıyorlar. Tabii alırken de bir koruma ücreti alıyorlar. İşte buraya getiriliyor diyelim birisi bir kilo altın, ben bu kilo altını korurum ama karşılığında şunu alırım. Sonra kendilerine gelen altına karşılık işte sen getirip bir kilo altın veriyorsun. Sana bir makbuz veriyor. Yani böyle bugünkü çek dediğimiz ki bu çek kelimesi de İslam'dan karşıya şiiktir Arapça şey yok esas eski şey şu anda Araplar şiik diyor da saktır. Sak kelimesi Avrupa'ya çek diye geçmiş. Şu anda oradan gelmiş şiik diye Arap ülkelerinde şey yapılıyor. Yani bu uygulamalar tabii şeydir. Fazla ayrıntıya girmeyelim. Şimdi bir çek keseceği bir takım makbuzlar veriyor. Yani diyor ki sen bana diyor çek keseceği demeyelim de. Şimdi senin burada bir kilo altının var. Gidip de falanca yerden alışveriş yaptığın zaman şuna 100 gram altın ver diye bana talimat gönder. Ben sana senin adına 100 gram altın vereyim. Şimdi şu kağıda yazıyor. İşte ey falanca şu şahsa 100 gram altın borcum var. Onu ver altına imzasını atıp veriyor. Al diyor. 100 gram altın karşılığında onun alışveriş yapıyor. Şimdi ben Fatih Hoca'ya veriyorum bu 100 gram altın. Fatih Hoca da tutuyor. Tutuyor. Enes Hoca'ya veriyor. Diyor ki işte 100 gram altın. O ona
Kağıtlar
hiç
dolaşıyor.
kağıt dolaşıyor ama hiç kimse gelip de şeyden parayı istemiyor. Şey altın isteyen yok.
Evet.
Oluyor altın isteyen ama az oluyor. Bakıyorlar ki 10 kişiden bir kişi yani %10 ancak isteniyor. Allah Allah. İyi o zaman. O zaman ne yapıyor? Kendisinde 10 kilo altın varsa 100 kilo altın varmış gibi piyasaya borç vermeye başlıyor. Faizli borç veriyor bu defa. Daha önce parayı saklama karşılığında para alıyordu. Şimdi faizli borç veriyor. Sonra da bakıyor ki bu iş çok iyi. Milletten faizli altın toplamaya çalışıyor. Aa ne güzel ya.
Kasa,
bedava.
Kasa kirası yerine para
veriyorsun. Kasa kirası yok. Bırak bir de bir faiz. %6 faiz veriyorlar. Halkın altınlarını toplayıp şekline kesiyor. Piyasayı o çekler sarıyor. Artık altın dolaşmıyor. Onlar dolaşıyor. İşte kağıt paranın icadı bu.
Sizin çok güzel bir ifadeniz var orada. Millet de ya bu adamlar nasıl bu kadar zengin oldu diye düşünüp duruyor değil mi?
Bunlar nasıl birdenbire zengin oldular? Lan aldıkları altına karşılık bize bir de bir şey veriyorlar, faiz veriyorlar. Bunlar nasıl bu kadar zengin oluyor? Birdenbire böyle büyüyorlar. Ama bunu İngiltere hükümeti fark ediyor. Ve sterlini basıyor. İngiltere diyor ki benim kasamda diyor, bizim hazinede şu kadar altın var. Ben o altın karşılığında bu sterlinleri basıyorum. Arkasında da koskoca bir İngiltere devleti var. Artık kimsenin aklına onu getirip de sterlini getirip de altın almak gelmiyor.
İşini görüyor ki
abi. He, o kağıt dolaşıyor. Altın gibi dolaşıyor ama karşılığı İngiliz hazinesinde var. Bu işte 1930'larda falan İngiltere'nin her şey bu bastığı paraların karşılığı olmadığı ortaya çıkıyor. İki asırdan daha fazla bir süre sonra çıkıyor. Yani yaklaşık 250 sene sonra çıkıyor. Bu defa da İngiltere geri çekiliyor. Yine tabii bunların bir ortaklıkları var. Yani ne yapıyor? Gene bir çeşit İngiliz olan Amerikalılar. Mesela bugün herkesin bildiği Amerikalılar da İngilizce konuşur, İngilizler de İngilizce konuşur. Bu defa dolar devreye giriyor. Amerika diyor ki benim hazinemde dolar için yeteri kadar altın var. Hadi buyurun ben de çıkardım. Sonra ben o günleri çok iyi hatırlıyorum. General de Gaulle, yani Fransız Devlet Başkanı de Gaulle, sizin dolarınızın karşılığı yok demişti. Hayır var demişlerdi. O da dolarları toplayıp uçakla gönderiyordu Amerika'ya. Hadi altınlarınızı verin. Biraz sonra baktılar ki ya bir hazine tamamen boşalacak. Başkan Nixon dedi ki tamam. Altınların karşılığı yok. Daha bizden karşılık istemeyin bir kuruş vermeyiz dedi. Şimdi bugün Amerika'nın bastığı doların da, Avrupa'nın bastığı euronun da, Türkiye'nin bastığı şeyinde hiçbir kağıt paranın herhangi bir karşılığı yoktur. Sadece kağıttır o kadar. Şimdi bunun da kalsa çok iyi. Bir de bankacılık sistemi. Bankalar da kendilerine gelen paranın talep edilmediğini, çek yazıldığını görüyorlar. Ve bankalar da aynen o şey gibi bankerler gibi o hani altınları sök eden bankerler gibi kasalarındaki paranın daha fazlasını borç vermeye başlıyorlar.
Biraz fazlasını değil mi hocam?
Yani, yok 20 kat, 30 kat, 40 kat, 50 kat neyse. Şimdi merkez bankaları yani devletler buna bir sınır koyabilmek için merkez bankalarının bir munzam karşılık diye bir karşılık almalarını istiyor. Munzam karşılığa göre %10 munzam karşılık varsa ancak 10 kat para üretebiliyorlar. %5 ise 20 kat üretebiliyorlar. %2,5 ise işte öyle göre artıyor. Sonra internetin icadıyla artık kağıt paraya da ihtiyaç kalmadı. Kredi kartları. Artık para dolaşmaz oldu insanların elinde. Ama bugün görüyorsunuz gidip de işte kredi kartıyla para çekenler oluyor şeylerden. Ne diyorduk? Evet, ATM'lerden. Onlar için de işte böyle el önünde hemen lazım olabilecek para için yani acil ihtiyaçlar için bir miktar nakit bulunduruyorlar. Yani işte bugün Türk lirası diyelim, dolar diyelim. Fakat o şeyden hesaptan hesaba nakil suretiyle yani bu sistemi internet sebebiyle işte çok fazla şey yap geliştirerek öyle bir noktaya geldiler ki bugün işte ben Eylül ayı istatistiklerini yani 2021 Eylül ayı istatistiklerini incelemiştim. Eylül ayı istatistiklerine göre bankaların tamamının kasalarında bulunan paranın toplamı 16 milyar. Piyasaya kredi olarak verdikleri kısım 3.950 trilyon. Yani yaklaşık 4 trilyon diyelim. 2022 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesi de 1,5 trilyondan az. Yani bankalar bu kadar şeye hakim. Şimdi efendim deniyor, çok güzel şey oldu kardeşim. Kağıdı para yerine veriyorsunuz. Herkes onun karşısında çalışıyor, kazanıyor, ediyor. Tabii ki çok fazla üretim, bütün insanlar çalıştığı için üretim arttı falan filan. Ama burada çok büyük bir zulüm var. Bakın 16 milyar paranız var. 4 trilyon piyasaya kredi vermişsiniz. O krediden bir de faiz elde ediyorsunuz. Mesela bunun 240 milyardan fazlasını devlet şey ödüyor.
Faiz
olarak ödüyor. Şimdi peki şöyle söyleyeyim. Az önce Allahü Teala ayette ne dedi? Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin dedi. Şimdi ben Enes Hoca'ya söyleyeyim. Ben şimdi Enes Hoca, farz et ki ben bankayım. Sen de benden para istedin. Dedin ki benim işte 100 bin lira ihtiyacım var bir yıllığına. Ben derim ki al şu 100 bin lirayı, bana bir yıl sonra 110 bin lira getir dedim, öyle diyelim. Peki ben şuna sana 100 bin lirayı verdiğim zaman bir yıl sonra 100 bin lira almak benim hakkım değil mi?
Evet.
Verdim. Dolayısıyla bu malı senin yemeye hakkın yok. Yani şu enflasyonları falan hiç düşünmeyelim. Yani şey, benim sende hakkım nedir? 100 bin liradır. Peki 10 bin lira daha getireceksin dediğim zaman bu benim malım mı senin malın mı? Senin malın.
Evet.
Neye karşılık alıyorum bunu?
Hiç karşılığı yok.
Bir karşılığı yok.
Evet.
Efendim diyorlar, bu işte bir şey diyor, nasıl oluyor ki peşin fiyatı 10 lira olan bir malı bir ay vadeli 11 liraya satıyorsun oluyor da, neden ya da işte bir yıl vadeli 11 liraya satıyorsun oluyor da, neden bu olmasın kardeşim? Bu satışta ben para verip kupa alıyorum. Verdiğimi geri almıyorum. Başka bir şey yani. Yani ya mal veya hizmet alıyorum. Bunun üretilmesine vatandaşın ihtiyacı var. Hizmet varsa hizmetin üretilmesine ihtiyacı var. İnsanların ihtiyacı mal veya hizmettir. Hiç kimse sabahleyin tabağına para doğrayarak yemez. O para isterse altın olsun. Para insanların mal şeyini, yani fiziki ihtiyaçlarını karşılamaz. Ne elbise olur, ne ayakkabı olur, ne ev olur, hiçbir şey olmaz. Ama para kişinin damarındaki kan gibi sürekli dolaşımda olması lazım. Onun için Allahü Teala işte altını ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlar derken, yani parayı toplarsınız, harcamazsanız o çok büyük bir problem olur. Çünkü ne olur? Vücuttaki kan miktarını azalttığınız zaman hücrelere yeteri kadar oksijen gitmez, yeteri kadar gıda gitmez. Onların ürettikleri atıklar yeteri kadar alınıp şey yapmaz ve vücut perişan olur. Ama aynı şekilde ihtiyaçtan fazla kan pompalarsanız bu defa damar çatlamaları olur. Her ikisi de tabii yapıyı bozar. Bugün maalesef öyle bir yapı var. Şimdi dolayısıyla bakın, insanların ihtiyacı mal ve hizmete. Peki ben şimdi sana, yani bir mal üreteceğim ya da bir hizmet üreteceğim. Siz bir ilim adamı olarak ne yapıyorsunuz? Bir hizmet üretiyorsunuz değil mi? Nedir? İnsanlara Allah'ın dinini anlatıyorsunuz. Tamam. Bu bir. Bundan dolayı size bunun bir değeri biçilemeyeceği için ilim adamlarına yardımcı olunur, destek verilir falan. Yani çünkü bunun bir piyasada şeyi yok. Ama bir taksi şoförü sizi alır da bir yere götürürse bunun bir bedeli var. Şimdi mal ve hizmet, bu şahıs seni buradan alıp oraya götürdüğü zaman senin işini görmüş oluyor. Bu şahıs sana bir bardak su sattığı zaman su ihtiyacını karşılamış oluyorsun. E peki ben sana 100 lira borç verdiğim ya da 100 bin lira borç verdim. Efendim sen bu 100 bin lirayı borç verdin ama benim ihtiyacımı karşıladın, güzel de. Sen bana buna karşılık 100 bin 1 lira neye karşılık alıyorsun? Ben onu alıyorum, tüketmek zorundayım. O para benim yanımda kaldığı zaman bir kuruş gelir sağlamıyor. O para benim vücudumda bir işte su gibi vücudumu rahatlatmıyor. Ya da işte bir taksi şoförünün beni bir yerden bir yere götürmesi gibi bir işimi, öyle bir işimi görmüyor. Ben bunu bir işte çalıştırıyorum. Oradan kazanç elde edeceğim ki elde ettiğim kazancın bir kısmını sana vereyim. Ama sen benim ne karıma ortaksın ne zararıma. Hiçbirisini kabul etmiyorsun. Diyorsun ki sen kar etmişsin, etmemişsin, beni ilgilendirmez. Şunu aldın, bunun karşılığını getireceksin ve sen de buna da bir teminat da vereceksin diyor. Ödeyemezsen evini elinden alırım diyor ve seni hem parasız hem de evsiz bırakıyor. İşte bugün böyle bir sistem var. Bu sistem öyle bir noktaya gelmiştir ki, işte 1914'deki The Economist'in yapmış olduğu istatistikler elime geçmişti daha. Ben yıllardır artık ekonomiyle ilgilenmeyi bıraktım. Eskiden çok her gün yakından ilgilenmek zorundaydım bulunduğum konum sebebiyle. O zamanki hesaplara göre bütün ülkeler, borçsuz hiçbir ülke yoktu. İnsanların en zengin gördüğü ülkelerde borçluydu. Tüm dünyanın borçlarının toplamının iki katından fazlası Amerika'nın borcuydu. Amerika'nın borcunu yayınlamamışlardı. Ama onu da o günün devlet başkanı olan Trump açıklamıştı. Onu da oradan almıştık. Şimdi öyle bir işte bu kredi sistemi denen sistem öyle bir piyasayı batırıyor ki işte bugün Türkiye'de de efendim işte dolar, mark, Türk lirası bunların birbirinin değeri diğerinden işte yüksek oluyor falan. Ya dolar dediğin ne? Bir kağıt parçasıdır. Bugün kağıt parçası olmaktan da çıktı. Artık internetin keşfiyle ekran üzerine yazılan şeyler oluyor. Bir rakam. Şimdi şurada 10 tane kalem olsa. Diyelim ben bir kalem fabrikam var. Kalem fabrikasında kalem üretiyorum. Bir sürü işçiler çalıştırıyorum. Ham madde, mamul madde, yarı mamul bir sürü şeyler alıyorum. Kalem üretiyorum. Ürettiğim kalemle karnımı doyuramam ki. Piyasaya süreceğim, satacağım. Tekrar para gelecek ki bir şeyler olsun. Ama tutuyor banka. Bana diyor sana kredi vereyim. Peki ne kadar? Ne kadar? Şurada diyelim 1000 tane kalem var piyasada toplam. Öyle düşünelim. Yani piyasanın tüm malı öyle anlaşılması için. O her bir kalemin karşılığına o 1000 tane 10 bin lira vereyim. Her bir kalem kaç lira olur? 10 lira olur değil mi? Her bir kalem 10 lira olur. Peki bu şahıs bunu 10 bin lira 100 bine çıkarmak için onun önüne bir sıfır koydu mu 100 bin oluyor. Peki ben bu kalemleri 100 bine çıkarabilir miyim? 10 bine çıkarabilir miyim ki 10 bin? Çıkarmam mümkün değil. Onun parası miktarını artırması çok kolay ama ben mal miktarını artıramam. Dolayısıyla piyasada para miktarı arttıkça mal para dengesi bozuluyor, ister istemez fiyatlar yükseliyor. Bir de araya faiz de giriyor, üreticiler faiz de koymak zorunda kalıyor. Bir müddet sonra ödeyemiyor, bakıyorsunuz konkordato ilan edilmiş, batmış şu bu falan. Dolayısıyla bu sistem hiç tabii bir sistem değildir. Yani borca dayalı bir ekonomi olamaz. İsterse faizsiz olsun. Asla olamaz. Yani şimdi yine burada birkaç kere anlattım. Çok büyük bir iş adamının CEO'su ile işte onlar birlikte hep bir yerde oturuyoruz. Benim yanımda hocam sen hep faize karşısın. Ben bir projem var, nasıl yapacağım? Kredi almazsam. Kaç lira ihtiyacım var dedim. Mesela 1 milyon, tamam dedim. Peki ne zaman ödeyeceksin dedim. Mesela 6 ay sonra, tamam dedim. ben sana 1 milyon lira borç vereceğim. 6 ay sonra senden faiz istemiyorum. Bana 800 bin lira ver. 200 bin lira da benden sana hediye olsun. Bak sen dedim, iş hayatının içinde bir kişisin. Öyle hayali konuşma. Gerçek, real konuş. 6 ay sonra bana bu parayı ödeyebilir misin? Anladım dedi. Tamam. Dolayısıyla çünkü bunlar tabii değil. Tabii olan nedir? Evet, ortaklıktır. Tabii olan kişinin kendi iş yeridir. Tabii olan üretimdir. Yani bugün öyle bir noktaya gelmiştir ki bu küçük işletmelerin tamamı bitmiştir. Dikkat ederseniz mahallelerde artık bakkal kalmadı. Büyük büyük marketler ortaya çıkıyor. O marketlerin çok büyük bir bölümü de paraya hükmedenlerindir. Dolayısıyla bakıyorsunuz ki, ben mesela hatırlıyorum, bilmiyorum sizde de öyle. Eskiden mesela Uygurlarda şey mi, ama ben eskiden çocukluğumda Erzurum'u hatırlıyorum. Bir şişman bir adam gördüler mi? Şişmanlık da öyle bugünkü şişmanlardan bir tane göremezsiniz. Öyle bir şey yok. Yani hafif bir dolgunluk var. Vay be, şuna bak ya derlerdi. Şimdi şişman olmayan adam yok. Niye? Çünkü gıdanın kontrolünü aldılar. İnsanları hasta ederek ilaç satmaya başladılar. Resulullah zamanında Türkiye'nin 4 katı bölgeye hakim olmuştu Resulullah. Bir tane hastane yoktu. Bugün her taraf hastane doldu. Millet kuyrukta. Şimdi dolayısıyla bütün bunlar tabiilikten uzaklar. Mesela sizin Uygurlarda da böyle şişmanlar var mıydı eskiden?
Hatırlamıyorum şimdi. Eskiden yoktu galiba.
Eskiden yoktu değil mi? Tabii. Şimdi?
Şimdi çok var. Herkes şişman.
Niye? Çünkü yedikler, bu yiyecekler doğal olmaktan çıktı.
Evet.
Bak yine bana yine büyük bir başka iş adamıyla birlikteydim. Ben eskiden ekonomik danışmanlıklarım olduğu için hep büyük iş adamlarıyla çok yakından tanışırdım. Beraberiz, bir kahvaltı yapıyoruz. Kız kardeşi var, kendisi var. Dedi ki kız kardeşi, işte Avrupa'da ülkenin adını söylemeyeyim, falanca ülkeye gittim. Beni götürdü bir şey üreticisi, küçük baş hayvan üreticisi beni şeye götürdü, ürettiği yere. İşte çok kısa bir sürede işte koyun üretiyorlar, keçi üretiyorlar falan. Aydın söylemişti, 3 ayda mı demişti, ne işte. İşte piyasaya sürüyorlar. Bir yere de diyor şey koymuş, bir yaşlı bir karı kocayı koymuş. Her tarafa ayarlamışlar. Adamlar düğmelere basıyor, o hayvanlara doğal gıda değil, hazırlanmış böyle hazır yiyecekler gidiyor. Hayvanlar kısa sürede büyüyor. Demiş ki gel seni buraya ortak edeyim, beraber çalışalım. Dedi ki ben Allah'tan korktum ya, ben böyle şey olur mu? Ne oldu? Doğal, yani doğal beslenme kayboluyor. İşte millet hasta ediliyor, şu oluyor bu. İnsanların hiçbir değeri yok. Onun için tekrar...
Bununla alakalı bu aralar Türkiye'de şöyle bir propaganda yapılıyor. Ona da belki dikkat etmek gerekir. Doğal hayvan eti yemenin hem insan için çok zararlı hem de doğa, çevre için çok zararlı olduğunu iddia ederek yapay et yemeye insanları teşvik ediyorlar. Yani o sizin söylediğiniz şeyi, projeyi de şu an Türkiye'de yavaş yavaş şey yapmaya başladılar. İnsanları aşılamaya başladılar.
Sadece Türkiye'de değil. Birçok ülkede var. Yani şimdi devletlerin isimlerini söylemek belki sıkıntılı olabilir de, yani çünkü bunlar, yani gene çok büyük bir devletin başkentinden bir şey gazeteciyle görüştüm. Müslüman birisi. Ramazan'da, Kurban Bayramı'nda ben kurban eti yemiyorum dedi yıllar. Niye? Efendim hayvanların, affedersiniz, yerlenmesi havayı kirletiyormuş. Allah'ını seversin. Ve şimdi yani öyle bir hale getirdiler ki bakın okulları da, medyayı da, şunda bunda. Ve şimdi aslında bütün insanları avuçların içerisine aldılar. Yani düşünün işte 16 milyar paranız olacak, 4 trilyon kredi vereceksiniz. Ve piyasadan aldığınız şey sene sonunda aldığınız şey faizler devletin ürettiği tüm paranın birkaç katı olacak.
Hiçbir sorumluluğunuz da yok.
Hiçbir sorumluluğunuz da yok. Mesela bir vatandaş 5 lira üretse 12 yıl hapis yatacak ama siz alkışlanacaksınız ayakta. Bunların hiçbirisi doğal değil. Onun için bak şöyle söyleyelim. Bir kere kredi ekonomik bir faaliyet değildir. Faaliyet mal ve hizmet üretimidir. İnsanların mala ve hizmete ihtiyacı vardır. Ve burada da eğer karşılıklı rıza, serbest bir piyasa ortamı yoksa, bir hukuki güvence yoksa, o zaman orada ister istemez zulümler olur, haksızlıklar olur, şunlar olur, bunlar olur. Onun için bizim Müslümanlar olarak bugün tüm dünyaya örnek olmak görevimiz var. Örnek olmak zorundayız. Yani şimdi efendim biz bak Allahü Teala faiz konusunda ne diyor? İstersen o ayeti oku. Ellezine ya yüllezine amenu. Bakara 279.
Bismillahirrahmanirrahim.
278.
Ya yüllezine amenu tekullaha ve zeru ma bekiye miner riba. İn küntüm müminin.
Müminler Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının. Faizden arta kalan neyse onu bırakın. Devamını okuyalım.
Güntüm müminim var ayetin sonunda.
Görürseniz, ya Allah'a güveniniz varsa. Bugün birçok kendini Müslüman diye şey yapan, efendim İslami ekonomi diye bir şey olmaz diyor. Bakın 2008'de Almanlar çağırdığı zaman İslam ekonomisi bize şey olur mu, alternatif olur mu diye sormuşlardı. İnternetten benim konuşmayı arzu edenler dinleyebilirler. Orada ben onlara şunu söyledim. İslam ekonomisi alternatif olur mu diyorsun? Alternatifsizdir. Evet, ben burada şunu bak şöyle yapıyorum. Türkiye'de ya da Türkiye dışında, dünyanın neresinde olursa olsun, eğer benimle bu konuyu tartışmak isteyen birisi varsa hazırım. Buyursun gelsinler. İslam ekonomisi alternatif olmaz, alternatifsizdir.
Yani bir bardak suyun alternatifi olan bir içecek var mı?
Bir bardak suyun alternatifi olmadığı gibi. Evet.
Fe illem tef'alu fe'zenu biharbin minallahi ve rasulih.
Eğer faizden arta kalanı bırakmazsanız, bırakacaksın faiz, yok. Allah ve Resulü ile savaş içinde olduğunuzu bilin. Peki Allah'a karşı savaş yapan kişinin kazanma şansı var mı?
Hayal bile edilemez. Öyle bir şey.
Evet. Devam et.
Ve in tübtüm felekum ru'usu emrekum la tazlimune ve la tuzlimune.
Peki tevbe ederseniz ana malınız sizindir. Enes Hoca'ya sorayım onu da. Peki ana mal nedir Enes Hoca?
Ana mal borç verdiğindekinin aynısı.
100 lira verdiysen 100 lira. Evet. Peki 1 trilyon lira verdim. 1 trilyon lira 1 kuruş alsam. O 1 kuruş ne olur?
Faiz ana maldan başka bir şey
var. O zaman faizin yüzdesi diye bir şey var mı?
Yok.
Peki yine sana söyleyeyim. Arapçayı çok iyi bilen bir kişisiniz. Mesela şeyi ayete çok yanlış anlamlar veriyorlar. Mesela Ali İmran suresinin 130. ayeti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği meali okuyayım ben size. Diyor ki ey iman edenler kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Ben bunu Fatih Hoca'ya söyleyeyim bakayım. Kat kat artırılmış olarak faiz ne anlarsın buradan yemeyin?
Faiz yemeyin anlarım.
Kat kat artırılmış.
Faizin zaten...
Yani ana parayı geçmemişse yemeyin. Evet. Yiyin yani. Geçmemişse yiyin. Hı. Öyle değil mi? Hı. Kat kat artırılmış faiz yemeyin. Peki buradaki Enes Hoca, Arap dili açısından ya yüllezine amin la te'küllir ve adafe mudafe hal. Nasıl bir hal olur?
Hal, nehve kitaplarında hal iki türlü olur. Hal-ı muntakile diyoruz. Bir tanesi hal-ı sabite. Hal-ı muntakile dediğimiz şey, mesela Fatih Hoca'yı arabaya binerken gördüm dediğim zaman Fatih Hoca arabadan inebilir.
O bir anlık
inebilir. Bir şey. O geçici bir şeydir. Hı. Ama Fatih Hoca'nın gömleğini, siyah gömleğini gördüm dediğim zaman siyahlık gömleğinin sabitesi olur. Fatih Hoca giymesi de siyahtır, giysi de siyahtır. Onun gibi
ya da, şey. Ya da Fatih, ben Fatih Hoca'yı gördüm, beyaz cenliydi.
He, şimdi buradaki olay, edaf-ı mudaf-ı ribanın hali sabitlisi olduğu için kat kat artma özelliği olan faizi demiyoruz lazım.
Yani faiz zaten
odur demiştim. Odur, evet. Yani siyah ceket gibi bir şeydir o. Yani
tekerlek, tekerlekli araba dediğin zaman ne anlarsın?
Evet evet.
Tekerlekli araba.
Yani tekerleksiz olmaz.
Olmaz ki.
Arabaya tekerlekli olduğunda bindim değil, tekerlekli arabaya bindim. Yani bu halı bu şekilde çıkarmak lazım. Burada halı müntakili şeklinde mi halı öğrenmiş onu?
Yani maalesef öyle biliyorlar. Ondan sonra da diyorlar ki Allah'ın yasakladığı faiz budur. Ya kardeşim bak, Allah'ın ayetlerinde bir şey olur mu? Şimdi çelişki olur mu?
Hali sabite var. Bir de sifeti sabite var. Ona da misal verdim. Bunun çok uygun düşüyor. Mesela Allahu Teala diyoruz. Türkçe'de yüce Allah diyor. Yüce olmayan Allah var mı?
Hayır. Ya da geçici sıfat.
Yani geçici sıfat değil ki o. Burada öyle yani. Her şeyin bir onu oluşturan bir halde oluyor. Sıfat oluyor.
Değişmez özelliği.
Değişmez sıfatı. Ayrılmaz. Ondan ayrılmaz.
O zaman hocam biraz önce dediniz ki trilyonda bir kuruş alsanız. Bir kuruş da etrafen mutafif o zaman. Yani.
Bir kuruş bile alamazsın faiz. Çünkü niye? Zaten o faiz bir şey yaptı mı katlanıyor. Mesela adam bir 10 bin lira faizi kredi alıyor. 1 milyon lira veriyor gene kurtulamıyor.
Evet, evet.
Bu bir vaka neyse. Şimdi bugün mesela Türkiye'de bir kere şeylerin üretilmiş olan bu fazla para kimin hakkıdır? Bankaların parası 16 milyar. 3 trilyona kadar olan kimin hakkıdır piyasada? Kimin hakkı? Vatandaşın hakkı değil mi? Çünkü para üretmek yasak. Kanunlara göre yasak. O zaman sen ürettiysen kusura bakma kardeşim. O zaman bugün eğer bu 3 trilyon, 4 trilyon olan bu para şey yapılabilirse, yani kendi tabii kuralına göre vatandaşa döndürülebilirse, herhangi bir faiz olmayacağı için bir kere mal para dengesi ciddi manada sabitlenmeye başlar ve bu paranın dövizde bu sabitlik olmadığından dolayı bir müddet sonra Türk lirası bakarsınız ki çok ciddi manada değer kazanmaya başlamış olur. Tabii bunu anlatmak bu böyle bir dersin konusu değil. Evet. Şimdi bir de şu var. Şu ayet de çok önemli mesela. Ödeme güçlüğü olan bir sürü insan var ki adamın çoluğunun çocuğunun yanına gidemiyor, evine gidemiyor, haciz gelecek, şu bu artık. Yani geçen de birisi geldi buraya, zamanında 13 bin lira almış, çok büyük rakamlar ödemiş ama şimdi çoluk çocuğu onu terk etmiş, eşi ayrılmış, gitmiş babasının evine, oraya gitmiş, oradan o eve de icra gelecek diye haber almış falan, böyle büyük bir sıkıntı içerisinde. Şimdi Allah-u Teala diyor ki burada, bu şahıslar mesela bugün diyelim ki değil bir Müslüman faizi kesinlikle şey yapamaz. Faizli işlemlere son vereceğiz, tamam. Son verdiğin zamandan itibaren tamam ama bir sürü insanın faiz borcu var. Ne yapacağız bunu? Diyor ki وَاِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ödeme gücü yoksa, ödeme gücü olanlar vardır ondan alırsınız. Ödeme gücü yoksa فَنَظِرَةٌ لَا مَيْسَرَ bu kişinin rahata kavuşuncaya kadar onu beklemek lazım. Yani ona süre tanıyacaksınız, rahata kavuşacak. Ve en tasaddaku hayrun lekum, onu sadakaya saymanız sizin için daha hayırlıdır. Sadaka ile biliyorsunuz vergi hepsi aynı. Yani bu insanlara yardımcı olmak ve onları bu borçlardan da kurtarmak lazım ve tüm memleket, tüm ülke rahatlamış olacak.
Faiz borcu var diye bir cümle çıktı ya, o yanlış anlaşılabilir. Faiz borcu değil, kârız veren taraf tevbe ettiği zaman anımalı kendisini ama anımal borçluğunun üzerinde zimmesinde var o. Onun için o adamın o anımalı karşı taraf ödemesi gerekiyor.
Ben faiz borcu mu dedim az
önce? Evet, faiz borcu demiş.
Yok, kredi borcu mu?
Yani kredi mi tabii? Borç, evet.
Yani şimdi adam borç almış.
Evet, evet.
100 bin lira almış. Ama onun üzerine faiz işlemiş, olmuş 200 bin. 300 bin neyse. Bu şahsı, bu borç veren kişinin alacağı sadece 100 bin lira.
100 bin. Üzerindeki adam zaten tövbe etmiş.
Üzerindeki almıyor. Rakam zaten silinmek zorundadır.
Yani şimdi olay o 100 bin olayı.
Onu bırakmak zorundadır. Evet. O 100 bin lira için,
evet evet, aynen.
Eğer o şahsın imkanları varsa onlar alınır. Yoksa bunun sadakaya sayılması ya da yani bir şekilde, mesela sadaka dediğimiz zaman biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de sadaka, yani bizim zekat dediğimiz şey Kur'an-ı Kerim'de sadaka diye geçer.
Evet.
Onun 1/8'i de borçlular için ayrılır. Yani devletin 1 yıllık gelirinin 1/8'ini borçluların borcunu ödemek için ayırıyorsunuz. Allah öyle şey yapıyor. Yani öyle bir sistem kurmuş ki, doğal sistem, kimse kimseyi borçlu bırakmıyor. Sonra borç insanı köleleştirir.
Evet.
Yani adam huzur kalmaz, güven kalmaz, işte az önce dediğim gibi aile kalmaz, hiçbir şey kalmaz. Evet.
Hocam bu gündemde olan bir mesele var da, onunla alakalı da belki bir iki şey söylemek gerekebilir. Şimdi biraz önce okuduğunuz ayette la tazlimune ve la tuzlemun, yani ne haksızlık yapın ne de haksızlığa uğrayın. Buradan hareketle de biz enflasyon farkının zaten verilen borcun kendi değeri olduğunu, bunun da gözetilmesi gerektiğini, aksi takdirde borç veren adamın da zarara uğratılması gibi bir istenmeyen durum olacağını söylüyoruz bununla alakalı. Şimdi bu durumda insanlar da işte enflasyonun çok yüksek oranlarda olduğu durumda, ya işte devletin verdiği veya diğer bankaların, şunların bunların verdiği bir takım faizler var. Bunlar da enflasyonu karşılamadığında devlet işte kura, şuna buna endekse bir takım paralar veriyor. Zaten benim aldığım para da esasına baktığınızda reel enflasyonun ya başa baş oluyor ya hatta altında oluyor. Ben aslında paramın değerini koruyorum. Hatta bunu devlet yapıyor. Dolayısıyla bunda herhangi bir sıkıntı olabilir mi gibi bir takım sorular oluyor. Hatta bunun da aslında faiz olmadığına vatandaşı inandırarak, bugüne kadar faizli işleme girmemiş, şurada burada parasını bir şekilde tutmuş insanların da, ya gelin siz de bu işe girin, siz de paranızın değerini şey yapın, hem de böylelikle bir hizmet etmişsiniz gibi, onların da bu işe girmesine teşvik ediliyor. Bununla alakalı belki
Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı şeyler var. İşte onları, evet, şey yapalım. Yani resmi belgeden okuyalım istersen. Evet.
Yani işte ekonomik şey, kur korumalı TL vadeli mevduat programı. Tamam. İşte bu birkaç
mevduat
gün önce
ne demek? Yani bir yere götürüp paranı yatırıyorsun. Yani bankaya, hı, götürüyorsun, paranı, hı, yatırıyorsun. Evet.
Evet. Yani şimdi burada işte
bankaya parasını nasıl yatırıyor?
Şöyle yatırıyor. Yani dolarınız, döviziniz varsa
oraya, orada ne yazıyor? Onu bir oku.
Şimdi şöyle diyor. Kur korumalı TL vadeli mevduat ve katılma hesapları 3, 6, 9 ve 12 ay olmak üzere 4 farklı vadede olacak.
Bak, bir kere vadeli parayı getirip bankaya, hı, vadeli yatıracaksınız. Evet. Bak, Resulullah'ın şöyle bir hadisi vardır. Faiz sadece vadeli borçta olur diyor. La riba illa finnesiye diyor. Evet.
Bankaların kur korumalı TL vadeli mevduat hesabına uygulayacağı asgari faiz oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacaktır.
Bak, bak, faiz oranı dediğine göre bunun bir faizli borçlanma olduğu kesin.
Hiç şey, yok.
Yani bankaya faizli olarak yatırılıyor. Ve bu şahıslar bankadan faiz alacak. Bir kere orada resmen bunu yazmışlar. Evet.
Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 baz puan üstünde belirlenebilecektir. Azami faiz oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca güncellenebilecek ve güncelleme tarihiyle sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacaktır. Bu maddede belirlenen uygulama esası katılım bankaları açısından katılım bankacılığı esasları çerçevesinde uygulanacaktır.
Katılım bankaları arasında açısından, şimdi katılım bankaları ne yapıyor? Katılım hesapları açıyor. Ve o insanlar, katılım dediğiniz zaman bir ortaklık sistemi aslında. Ben şuraya 100 lira koyuyorum, bu 100 liramı ticarette kullan diyorum. Ama 2005'te çıkarılan kanunla katılım bankaları da kredi verecek, yani normal banka gibi faizli borç verecek bir hale getirdi. Resmen o hale geldi. Öbüründe yapabilirler ama bunu da yapabilirler. Benim yani o zamandan sonra benimle zaten benim de artık danışmanlığım tamamen bitti o andan itibaren. Ve şu ana kadar edindiğim bilgiler, yaptığım gözlemler, bu bankalar işte şey faiz vermiyorum diyen faizciler. Yani faizle işim yoktur diyen faizciler. Evet.
Bu hesaplarda esas alınacak vade başı, vade sonu kuru olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın saat 11'de açıkladığı dolar, euro ve sterlin döviz alış kurları kullanılacak. Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecek.
Kur farkı desteğini kim veriyor?
Devlet veriyor.
Devlet veriyor. Kimin parasından veriyor?
Vatandaşın parası.
Vatandaşın parasından. Peki o bankaya parayı yatıran kişinin maddi gücü var. Peki vatandaşın hakkı ne oluyor?
Ya onunla alakalı da şöyle bir ifade kullanmış yine bir devlet yetkilisi. Demiş ki aslında devlet zenginlere para vermiyor burada. Onların mevduatlarını çok ucuz aşağı seviyeden faizle vatandaşına aktarıyor. Dolayısıyla yatırım yapacak insanlar ucuz kredi almış oluyorlar. Bu imkana sahip oluyorlar. Bunların bu kredi alabilme imkanını yaratıyor diyor.
Bak şimdi bunların bankaya yatırdıkları az önce söyledik. Eylül ayı istatistiklerine göre 16 milyar para yatırdıkları zaman trilyonlarca lira şey yapıyor. Yani inanılmaz bir para artışına sebebiyet veriliyor. Bir, iki, zaten faiz olduğu çok açık ve net olarak belirtiliyor. Ve o faiz, banka onlara verdikleri faizi tabii ki kredi verdiği kişilerden alacak, fazlasıyla alacak. Ona göre para banka bunlara bunlardan para toplayacak da bedava kredi verecek değil. Yani bankacılık sisteminde olay bu. Yani faizli olarak mevduat alır, faizli olarak kredi verir. Dolayısıyla böyle bir faizli sistemin işlemesine sebebiyet verilmiş oluyor ve bu faizli sistemin devamına çok ciddi bir destek veriliyor. Evet.
Bu konuda şu tür ifadeler kullanılıyor. Hani vatandaşın bunun faiz olmadığı hususunda şey yapılması için diyorlar ki kur korumalı TL vadeli mevduatı için öngörülen koruma kalkanı faiz değildir. Gizli faizin dik alası hiç değildir. Buna gizli faiz diyenlere şey yapıyor. Faizin en belirgin özelliği ödenecek faiz oranının önceden belirlenmiş ve garanti olarak ödenecek olmasıdır.
Önceden belirlenmemiş. Evet. %, %şu kadar demediler mi az önce?
Şu, ona bakmıyor, öteki olana bakıyor.
Ha, şuna bakıyor. Diyor ki işte sen dönem sonunda yatırmış olduğun para $1000, başlangıçta $1000 değerinde değildi. Şimdi $1000 değerindeydi. Şimdi $1000 değerinden aşağı oldu. Fazlasını ben vereyim. Tamam güzel de yani diyecek ki bu $1000'la o para arasındaki farkı vermek faiz değildir. Ama sen hangi yetkiyle veriyorsun? Sen burada banka değilsin. Vatandaştan borç almamışsın. Hiçbir şey almamışsın. Sen hangi yetkiyle bunu veriyorsun? Efendim bende devlet yetkisi var. Ya kardeşim eğer orayı İslam'a göre şey yapıyorsak bugünkü devletin tüzel kişiliği bilmem ne. Biz İslam'da bunlar yok.
Hocam bu söylediğiniz şeye de çok atıfta bulunuyorlar. Bunun devlet eliyle olması işte biz daha önce bunun derslerini milli piyango bağlamında konuşmuştuk. Yani hocalar bu ülkede Diyanet İşleri Başkanlığı yapan hocalar milli piyangonun devlet eliyle burada insanı ne namazdan alıkoyuyor ne aralarında nizaya sebebiyet veriyor. Bunda ne sakınca var? Benzer mantığı burada da yani bir şeyin arkasında devletin olması o haramın helal olmasını sağlar mı? Böyle bir şey mümkün mü?
Ya böyle öyle şey olur mu ya? Allah muhafaza o zaman devlet ilah olmuş olur. İlahlanmış, ilah yerine geçmiş olur. Yani İslam'ın asla kabul etmeyeceği bir şeydir o.
Evet, yine atıfta bulunulan bir başka mesele bununla alakalı bu işin bir kereye mahsus olması ya da zaruret kapsamında değerlendirilmesi bu işi yine helal yapar mı?
Peki ben de Enes Hoca'ya söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'in zaruret dediği nedir Enes Hoca?
Evet, yani şeyden açlıktan ölme tehlikesini gidermek için.
Ölme tehlikesi sadece olan bir kişi domuz eti yiyebilir, ölmüş hayvan eti yiyebilir değil mi? Evet. Peki o da başkasının hakkı değil.
Evet, evet.
Kimsenin evet. hakkını alıp yemiyor.
Evet.
Yani şimdi tutup da maalesef bunu saptırmışlar. Zaruretten yasak olan şeyleri mubah kılar. Ondan sonra da daha ileri gitmişler. İhtiyaç umumu olsun, olsun zaruret sayılır demişler. Kur'an'dan ve Resulullah'ın sözlerinden tamamen uzak yeni bir din oluşturmuşlar. Ona dayanarak böyle bir şeyin helallığına hükmetmeye çalışıyorlar ki bu asla kabul edilecek bir şey değil. Evet.
Hocam şimdi siz biraz önce anlatırken bazı ifadeler kullandınız. Mesela dediniz ki basitlikte mükemmellik. Öyle bir şey dediniz. Basitlikte mükemmellik. İşte Osmanlı hukuk sistemini, adalet sistemini atıfta bulundunuz. Sonra dinin tanımını yaparken tabii olan dediniz. Ve ekonominin de böyle olması gerektiğini söylediniz. Hatta bunu o kadar basite indirerek anlattınız ki bir şeyin ticaretle kredi sisteminin nasıl farklı bir şey olduğunu. Şimdi faizin haram olması en asgari seviyede reşit olan bir insanın uyması gereken bir hüküm. Yani Allah reşit olan, bakkaldan bir ekmek alıp üstünü sayabilecek kapasitede sahip olan bir insana faizin haram olduğu hükmünü muhatabı bu yani. Dolayısıyla bu sizin biraz önce anlattığınız kadar basit bir şey olması gerekir. Yani siz dediniz ki borçtan bir gelir elde ediyorsan bu faizdir.
Zaten Resulullah öyle tanımlamış faizi.
Şimdi siz böyle anlatıyorsunuz. Kur'an bunu böyle söylüyor. Her insanın anlayabileceği seviyede açık olduğunu söylüyor. Şimdi bu iş konuşulduğu zaman, tartışıldığı zaman şu ifadeler kullanılıyor. Deniliyor ki o iş senin bildiğin gibi değil. Hatta bunun çok daha kabacası kullanılıyor. İşte bekara şu yapmak kolay gelir gibisinden ifadeler anlatılıyor. Ve bu işin çok böyle karmaşık, her insanın anlayamayacağı ve bu işi ancak kafa yoracak zeki insanların organize edip ayarlayıp yapacağı kadar denge, hassas dengeyi gözetilmesi gereken bir iş olduğunu söylüyorlar. Ve insanları böyle kandırıyorlar. İşte buradaki olduğu gibi. Şimdi benim bununla alakalı bir şey vardı. Bu daha önce bu katılım bankalarında görev yapan birisi bir şeyini anlatmıştı. Demişti ki ben bir gün şeye gittim, köye gittim dedemi ziyarete. Dedem bana sordu ya torunum işte sen ne iş yapıyorsun, ne yapıyorsun bir anlat. Dedem benim işte köyden bir askerliği için dışarıya çıkmış, bir hacca gitmek için çıkmış. Onun dışında bütün hayatı tarlayla ev arasında. Ama namazında, niyazında, helalini, haramını bilen. Sen ne yapıyorsun? Bir anlat. Ben de işte katılım bankasında işte şöyleyim böyle. Tamam da ne yapıyorsun demiş. Ne yapıyorsun? Bir anlat benim anlayacağım şekilde. O da diyor ki ben dedemin anlayacağı şekilde en basite indirgeyerek olayı bir dakika içerisinde anlattım. Tepkisi şu olmuş. Torunum sen faizli işlem yapıyorsun desene demiş. Şimdi bize diyor ki arkadaş o, ben diyor dedeme böyle anlatmasaydım da müşterilerime anlattığım gibi teknik terimlerle şunlarla bunlarla anlatsaydım dedem bizim yaptığımız için faiz olduğunu falan asla anlamazdı. Muhtemelen de ya Allah kolaylık versin çalışmak güzeldir derdi, teşvik ederdi diyor. Dolayısıyla basit olan her insanın anlaması anlayacağı kadar kolay şeyleri süsleyerek kandırmak da herhalde bu işin bir yönü. Evet, evet.
Neyse peki dersimizin sonuna geldik. Biraz vakti de geçtik ama neyse. Şimdi Allah-u Teala faizli işlemin Allah ve Resulü'yle savaş olduğunu söylüyor. Ve gerçekten yani o konuda ayrıntılara girecek olursak inanılmaz bir şey var. Sadece şunu söyleyeyim. Mesela 1926'daki 1 lira şeydi. Bugünkü bir cumhuriyet altını değerindeydi. 7-3 gram ağırlığında. Paradan 6 sıfır silindi biliyorsunuz 2005 senesinde. Onu da eklediğiniz zaman bugün 7 milyar liradan fazla. 1926'dan bugüne kadar 7 milyardan fazla değer kaybetmiş. Bu nedir yani? Öyle bir acayip bir sistem var ki. Bir de şu var. bu sistemde parasını bankaya yatıranların paraları bitiyor. Çünkü banka çok para ürettiği için onun parası değersizleşiyor. Bakıyorsunuz ki bugünkü zengin olan adam yarın 3-5 kuruşa muhtaç hale geliyor. Onun için bu sistemleri bizim düzeltmemiz çok kolay düzeltilir. Buna efendim işte sosyal medyadan duyuyorum, dalga geçen kişiler var. Ve dalga geçen, ekonomiyi bilmeyen insanlar dalga geçiyor. Ekonominin Türkiye'de değil, dünyada en üst seviyedeki kişilerini getirin, oturup konuşalım. Dolayısıyla biz burada tüm dünyaya örnek olacak bir model uygulamamız lazım. Çok kolay bir şekilde, yani bir balonu patlatmak kadar kolaydır bunu düzeltmek. Çünkü tam bir balon hakimdir piyasaya, her dünyanın her tarafında. Bunu çok güzel bir şekilde düzeltebiliriz. Yani şöyle düşünün, şu salonun tamamı bir balona dolu, hiç kimse nefes alamıyor. Bir çocuk gelip iğneyi balona batırdığı zaman, of be, herkes nefes almaya başlayacak. Şu anda öyle, ekonomi o. Yani inşallah şu doğruları her defasında anlatmaya çalışıyoruz. Doğruları uygulamak nasip olur. Tüm dünyaya örnek bir ekonomik sistem ortaya koyarız. Ve bu şekilde de Allah'ın kitabında tüm dünyaya ulaştırma imkanımız olur. Allah-u Teala kendi kitabına samimiyetle uymayı, faizden kesinlikle kaçınmayı. Allah-u Teala büyük günahları yapmayın demiyor, yaklaşmayın diyor. Faize yaklaşmamız da yasaktır. Onunla hiçbir ilgimiz olmaz. Yapmış olduğumuz hatalardan, kusurlardan da bir an önce tevbe edip doğru yola dönersek Allah-u Teala'nın yardımı artar. Aksi takdirde Nisa suresinin 29. ayetinde bildirdiği gibi kendi kendimizi öldürüp kurşunu kafamıza sıkmış oluruz. Allah-u Teala cümlemizi doğru yoldan ayırmasın. Kitabına sımsıkı sarılan kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun.